Merhaba arkadaşlar. Bulut'a doğru Feyzli abilerle Bulut Sohbetleri podcast'inin ikinci yayınına hoş geldiniz. Geçen haftaki gibi yine mikrofonun bu tarafında ben Özgür Öztürk bulunuyorum ve ikinci mikrofonda da Berk var. Merhaba Berk, hoş geldin.
Merhaba Özgür, hoş bulduk.
Nasılsın abi?
İyidir. Bir haftayı daha geride bıraktık.
Evet. Geçen hafta bir dahaki hafta görüşeceğiz demiştik, o yüzden bu hafta da çekiyoruz ama hemen kısa bir hatırlatma yapalım istersen. Biz normalde hani evet, iki haftalık bir ara vereceğiz, yani her iki haftada bir bu yayını çekeceğiz, bu podcast çekeceğiz ama geçen hafta ben o yayında zevzeklik yapıp haftaya görüşürüz dediğim için bu haftaya da devam ediyoruz, bu hafta da yayın çekiyoruz ama aklınızda bulunsun arkadaşlar, biz bundan sonra her iki haftada bir, yani bugünden başlayarak her iki haftada bir bu yayını çekeceğiz. Geçen hafta ilk yayınımızdı ve şu anda da ikinci yayına başlıyoruz. Az önce de söylediğim gibi ve kendine merhaba dediği gibi Berk'te diğer mikrofonda. Bugün ne konuşacağız abi? Nedir bugünün konusu? Geçen hafta Cloud Native olayını bir irdelemeye başladık. Çok da derinlere inemedik ama zaman kısıtından dolayı sadece 45 dakikamız vardı. Ama gene bence güzel bir başlangıç yapmış olduk. En azından neyi amaçladığımızı veya bu yayınlarda neler yapacağımızı veya ne anlatmak istediğimizi sanırım insanlara anlattık. Peki bu hafta ne yapacağız?
Bu hafta belki de hani Cloud Native'in üstünde biraz durduk, dediğin gibi neden bu kadar önemli, niye bu tarafa gidiyoruz ve buraya giderken takip etmemiz gereken bazı yollar, bazı tool'lar, bazı yaklaşımlar var. Bunların en önemlilerinden birisini de DevOps esasında. Bu hafta bu konunun üstünde durabiliriz gibi geliyor. Çünkü Cloud Native ve DevOps esasında birbirinden çok da ayrılamayacak, beraber ilerleyen iki alan diyebiliriz. Değil mi? Ne dersin?
Kesinlikle DevOps ve Cloud Native aslında, yani bulut dediğimiz zaman, bunun arkasında iş yüklerini koşturduğumuz zaman altında birçok terminolojiden bahsetmemiz gerekiyor. İşte geçen hafta, ilk hafta açılışta konuştuğumuz terminoloji Cloud Native'di. Bu hafta da dedik ki gene bu terminolojilerden devam edelim. Hani şu anda ilk birkaç hafta arkadaşlar şunu yapmak istiyoruz. Daha üst şemsiye terminolojilerin neler olduğunu bir açıklamak, bunların üzerine biraz tartışmak istiyoruz. Ondan sonra gelecek haftalarda artık bu terminolojilerden biraz daha spesifik alanlara ineceğiz. Hani belki tool'lar üzerinde konuşacağız, daha önemli araçlar üzerinde konuşacağız veya çok daha kısıtlı alanların üzerinde daha uzun konuşacağız. Ama ilk birkaç hafta daha yüksek terminolojilerden bahsetmek istiyoruz. Bu hafta da bahsetmek istediğimiz terminoloji, az önce Berk'in de söylediği gibi, DevOps terminolojisi. Bu çok fazla konuşuluyor. Herkes DevOps'tan bahsediyor. Aynen herkesin Cloud'dan veya Cloud Native'den bahsettiği gibi. Fakat benim gördüğüm kadarıyla tam olarak anlaşılamıyor. Çünkü yüzlerce tanımı var. Hani yüzlerce farklı alanda, yüzlerce farklı organizasyonda uygulanmaya çalışıyor ama tam olarak nedir veya bunun gerisi nereden buraya geldi ve nereye doğru gidiyor, bu çok anlaşılabilen bir şey değil. O yüzden biraz bunun üzerine çene çalmak istedik bu hafta. Berk, istersen şu şekilde başlayalım. Bir bize DevOps nedir, bunu bir tanımlayabilir misin? Hani sen DevOps'u ne olarak görüyorsun? Çünkü çok, az önce de söylediğim gibi, aslında karmaşık bir kavram.
Evet, işin içine, DevOps'un içerisine çok fazla şey giriyor ve genelde her şeyin merkezine oturuyor. DevOps dediğimiz şey esasında yazılım üretimi tekniklerinin, yazılım üretiminin IT operasyonlarıyla bir araya getirilmesi esasında. Eskiden nasıl yapıyorduk? Bir yanda yazılım üreten ekipler vardı. Bunlar çeşitli artifekler, bir şeyler üretirlerdi. Bir de IT operasyon ekibi vardı. Bunu onlara verirlerdi. Yanında bazen de döküman olurdu. İşte şunları şunları yapın, kurulum için bunu bunu yapın filan diye. Böyle bir elden ele aktarma vardı. Geçtiğimiz ne kadar oldu? Herhalde 10 sene önce filan aşağı
yani
yukarı.
Yani 10-12 sene filan başladı bu,
evet,
mevzular.
Belçika'da, Gent'te bir konferans sırasında DevOps tabiri yanlış bilmiyorsam ilk kullanıldı. Bu yazılım süreçleriyle IT operasyonunun birleştirilip tek bir çatı altında toparlanması için ve o günlerden de bugüne gittikçe daha fazla araç gereçle, yeni tekniklerle, Cloud Native'in daha ön plana çıkmasıyla değişen yaklaşımlarla bugüne kadar geldi. Gittikçe her şeyin merkezine doğru oturmaya başladı. Niye merkezine oturuyor dersek, çünkü operasyonel olarak yönetemediğimiz, biz canlıya alamadığımız, idare edemediğimiz bir yazılımın esasında bizim için bir önemi yok. Onun mutlaka müşteriye bir şekilde ulaşması gerekiyor, kullanıcıya ulaşması gerekiyor. Bu noktada IT operasyonu noktası.
Kesinlikle.
Peki, burada şöyle bir soru gelebilir. Yani neden birleştirme ihtiyacı doğdu? Neden eskisi gibi devam edemedik? Bir ekip kendi kendine takılsın yazılım geliştirirken, öbür ekip de IT operasyonu. Bunun sıkıntısı neydi? Neyi çözüyoruz? Yani, ne dersin hocam?
Şimdi orada şöyle bir şey anlatayım ben Berk. Ben bunu birebir yaşamış bir insan olarak anlatacağım. Hani bu sürecin tam o değişme aşamasında. Hani biz 10-12 senelik bir süreç diyoruz ya. Onun tam orta yerinde bunun acılarını çekmiş bir insan olarak bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi bazen bu DevOps'un tam anlaşılmamasının nedeni de şu. Geçmişte bu işleri nasıl yaptığımız ve orada işlerin nasıl değiştiğini insanlar görmediği için bu DevOps'un bu getirip çözdüğü şeyleri tam olarak anlayamıyorlar. Şimdi bu ne demek? Şöyle bir örnek vereyim. Biz bunu 15 sene önce bir yazılım yazdığımız zaman bunun dağıtımını bugün yaptığımız şekilde yapmıyorduk. Yani biz 15 sene önce örneğin ben bir uygulama yazdığım zaman bu uygulamayı ya bir CD üzerinde ya da bir de bir FTP sunucu üzerinden ben müşterilerime dağıtırdım. Şöyle bir konsept yoktu. Yani ben yazılımı yazayım, bunu kendi sunucularıma kurayım, bu kendi sunucularımın üzerine kullanıcılar uzaktan gelip bağlansınlar da bunu ben buradan alsınlar. Yani hem ben bunun yazılımını yapayım hem de yönetimini yapayım gibi bir konsept çok geniş şekilde yoktu. Daha sonra bu konsept ortaya çıktı. İşte bu internet boom dediğimiz, hani bu .NET balonu dediğimiz dönemde artık bütün her şeyi biz servis haline, internet sitesi haline getirmeye başladık. Bu internet sitesi haline getirmeye başladığımızda da şöyle bir yapı oluştu. Şimdi önceden ben bunları CD'ye veya FTP sunucuya koyup müşterime gönderiyordum. Artık müşterime bu şekilde göndermiyorum. Bunun yerine bu yazılımı, yani gene yazılımı ben yazıyorum, artık kendi sunucularımın üzerine kurmaya başladım. Şimdi kendi sunucularımın üzerine kurmaya başladığım zaman şöyle bir konsept ortaya çıktı. Bir tane ekip var, yazılım ekibi. Bu yazılım ekibi bu yazılımı yazıyor. Yani sürekli yazmaya devam ediyorlar. Daha sonra bir paket ortaya çıkartıyorlar ve bu paketi bu sunucuları kontrol eden veya kaba tabirle bu sunucuları yöneten operasyon ekibine ya da eski adıyla IT ekiplerine, yani sistem ekiplerine veriyorlar. Bu sistem ekipleri de bu yazılımı alıp canlıya çıkartıyorlar. Şimdi zaman içerisinde şöyle bir sıkıntı ortaya çıkmaya başladı. Yazılım ekibinin temel görevi nedir abi? Yeni bir tane yazılım yaratmak ve sürekli yeni özellik eklemektir, değil mi? Ve yazılım ekibi bütün bonuslarını da bunun üzerinden alır, maaşını da bunun üzerinden alır. Yani yazılım ekibinin kalitesi ne kadar fazla yeni ürünü sisteme ekleyebildiğiyle ölçülür bir nevi. Aslında doğru değil ama bir nevi bu şekilde ölçülür. Peki sistem ekibinin kalitesi ne şekilde ölçülür veya sistem ekibinin bonusları nasıl hesaplanır veya sistem ekibi parasını ne üzerinden alır? Sistem ekibi de parasını o sistemi ne kadar uzun süre kesintisiz ve hiçbir sıkıntı çıkmadan ayakta tutarsa alır. Bakın şimdi iki tane farklı hedefleri olan ekip var. Birincisinin hedefi, yani yazılım ekibinin hedefi, oldukça fazla yeni özelliği sisteme katmak. Sistem ekibinin hedefi ise oldukça uzun süre sistemi ayakta tutmak. İkisi de farklı yönlerden olaya bakıyorlar. Dolayısıyla zaman içerisinde bu iki ekibin hedefleri, daha doğrusu bu iki ekibin gitmek istediği yer birbirleriyle çelişti. Yazılım ekibi sürekli yeni özellik eklemek istedi. Sistem ekibi de durun bir kardeşim dedi. Bu kadar fazla özelliği gönderiyorsunuz. Bu kadar fazla yeni ek özellik sisteme eklememizi istiyorsunuz ama ben bunu yaptığım sürece benim sistemimde kesinti oluyor. Bu kesinti de ne demek? Ben kendi hedeflerime ulaşamıyorum manasına geliyor. Dolayısıyla ortada bir tane sorun çıktı. Hedeflerin aynı olmamasından dolayı ve bu da üretkenliği azaltmaya başladı. Yazılım ekibi çok hızlı yazıyor, sistem ekibi o kadar hızlı devreye alamıyor veya sistem ekibi sürekli yanlış yazılan veya eksik koddan veya sorunlu koddan dolayı sistem aşağıya iniyor, sistem ekibi bu sefer daha da yavaşlamasını istiyor yazılım ekibinin gibi bir sürü problemler ortaya çıkmaya başladı. İşte 2009'da, 2010'da, yani o dönemlerde ortada bu sorunu çözmek için şöyle bir metodoloji ortaya koydular. Dediler ki bu sorunun esası şurada ortaya çıkıyor. Biz sürecin en başından beri iki ekibi de farklı ekipler olarak dizayn ettik. Yani yazılım ekibinin kendi ayrı lideri var, kendi ayrı yönetim ekibi var, kendi ayrı hedefleri var. Sistem ekibinin de kendi ayrı yönetimi var, kendi ayrı lideri var, kendi ayrı hedefleri var. Ama bu hedefler çoğu zaman çakışıyor, çakıştığı için de sorun çıkıyor. Gelin biz bu ekibi birleştirelim, tek bir ekip haline getirelim ve bu ekibe de diyelim ki sizin Hedefiniz artık mümkün olduğu kadar hızlı şekilde ve kaliteli kodu production ortamlarına göndermek. Yani artık senin sistem ekibi olarak sadece burayı ayakta tutma görevin yok. Veya senin yazılım ekibi olarak sadece kaliteli kod yazmak veya kodu hızlı şekilde yazmak, yeni özellikler eklemek gibi bir hedefin yok. İkinizi birleştirdim. Artık tek bir ekipsiniz. Hani genel olarak yine ayrı ayrı liderleri var ama tek bir hedefte birleştirdim. Bu hedef de şu. Mümkün olan en kısa sürede en kaliteli, en hatasız kodu production ortamına aktarmak. Şimdi bu iki ekip birleştiği zaman bu felsefeye işte DevOps, yani Developer Operations, yani yazılımcı ve operasyonun birleşimi anlamına gelen DevOps terimi kondu. Yani isim olarak bu verildi. İşte sürekli hani DevOps'la ilgili gidip internet üzerinde tanımı okurlarsa orada hep şey diyecektir. DevOps işte bir metodoloji, DevOps bir kültür. İşte kültür olması buradan geliyor. Kültür denilen şey bu hikayesinden geliyor. Yani DevOps bir araç değil, DevOps bir ne bileyim hani bir teknoloji değil, DevOps bir X değil. DevOps bir metodoloji. Metodoloji olmasının nedeni de bu. Yani iki tane farklı hedefleri olan ekipleri bir arada toplayarak tek bir hedef doğrultusunda yönlendirebilmek.
Çok güzel söyledin. Şimdi burada bahsettiğin şeyler arasında ne dedin? Production'a hızlıca çıkabilmek, ekipleri birleştirebilmek. Burada esasında neyi görüyoruz? Lean Agile etkisini de görüyoruz bu yaklaşımın gittikçe daha merkeze oturmasında. Çünkü Agile prensipleri bize ne der? Müşteriye hızlı ve sürekli şekilde çalışan yazılımı teslim edebilmemizi ister mümkün mertebe. Her sektörde bu aynı şekilde olamayabiliyor ama birçok yere uygulanıyor. Bunu böyle bir birleştirme olmadan başarmamız pek mümkün değil. Neden değil? Yine bu prensipler bizden neyi bekler, bizde neyi ölçer? Bir fikir ortaya çıktıktan sonra bunun müşteriye ulaşmasına kadar geçen zaman buna lead time denir, hı hı, örneğin. Bunu mümkün olduğu kadar kısa tutmamız gerekir. Bunu niye kısa tutmamız gerekir? Çünkü müşterinin belli bir beklentisi var. Bizim üretim hattımızda yazılımı müşteriye geçirmek için geçirdiğimiz süre uzadıkça biz üstümüze risk almaya başlıyoruz. Bu riskler kalite tabanlı riskler olabiliyor, fırsatları kaçırma yönde riskler olabiliyor. Dolayısıyla biz bu süreci mümkün olduğu kadar kısaltmak istiyoruz. Bunu kısaltmanın en etkin yolu esasında yazılım üreten ekip ile aynen söylediğin gibi bunu işleten ekiplerin bir araya gelmesi.
Tek bir hedefte ancak buluşması bu şekilde, daha doğrusu.
Tek bir hedefte buluşması.
Hani bir araya çünkü gelmesi, pardon abi lafını kesiyorum ama bir araya gelmesi mevzusu bazen yanlış anlaşılabiliyor. Ben bunu hani çok defa tekrarladım. O yüzden bir kez daha tekrarlamak istiyorum tam yeri gelmişken. DevOps dediğin tek bir ekip olmak zorunda değil. Hani iki tane hem sistem ekibi hem yazılım ekibi ayrı ayrı ekipler olabilir. Önemli olan bu iki ekibi tek bir hedef altında toplayabilmek. Management olarak da ayrı olabilirler. Ben bunun çok örneğini gördüm. Hani sistemcileri ayrı yöneten, yazılımcıları ayrı yöneten iki tane farklı manager'a bağlı iki farklı ekip ama tek bir hedef altında birleşmiş şekilde de olabilir. Yani illa aynı ekip altında olacak veya aynı yerde çalışacaklar, bir arada çalışacaklar diye bir kural yok. Kural şu, aynı hedefte birleştirelim bunları. En baştan itibaren bu hedef doğrultusunda organizasyonlar kurulsun. İşte hedefler, bonuslar, her şey bu tek hedef üzerine tanımlansın aslında DevOps terminolojisi. Metodolojisi.
Benim gördüğüm tecrübem iki ayrı ekip halinde kalmaya devam ettikleri sürece arada bir iş paslama diyebileceğimiz hani bir alan var. Orada bir kolon var. Bir ekip işi bitirecek. Ondan sonra diğer ekibe verecek. İşte bu verme işlemi esasında Lean prensiplerinde elden ele değiştirme adı altında geçen zaman harcadığımız, waste dediğimiz, çöp dediğimiz şeylerden birisi. O yüzden ben genellikle aynı ekip içerisinde diyorum. Çünkü en üretken ekipler esasında her şirket için tabii bunu başarabilmek uygun, mümkün değil ama en üretken ekipler esasında bir özelliği müşteriye başka hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendi içerisinde hallederek müşteriye kadar ulaştırabilen ekipler. Yani yazılımı da geliştiren de kendisi, bunun kalite kontrolünü yapanı da kendisi, production'a deploy eden de kendisi olursa en efektif şekilde bu şekilde ilerleyebiliyor. Bu her yerde mümkün değil ama mümkün değil demeyeyim de aynı şekilde aynı değişimle buna ulaşmak her yerde aynı şekilde kolay değil.
Çok güzel bir noktaya
ama
değindin.
İdeali bu.
Şöyle, ona şunu eklemek istiyorum. Şimdi benim az önce söylediğim şey genel metodolojiyle alakalı. Fakat DevOps da zaman içerisinde kendi içinde gelişti ve şöyle bir şey ortaya çıktı. Tam senin dediğin gibi. Şimdi aslında biz DevOps diyoruz ama DevOps az önce de senin söylediğin gibi agile terminolojiden gelen bir kavram. Şimdi zaten DevOps'u ortaya çıkartan adamlar aslında şey değil, hani developer vesaire değil. İşin program ve proje yönetim tarafından gelen adamlar ve az önce aynen senin söylediğin gibi lean'i öne alıyorlar, Agile'i öne alıyorlar. Bundaki şeyleri buraya uygulamaya çalışıyorlar. Şimdi çıkış noktası bu. Daha sonra gelişmeye başladıkça artık sektörün içinde şöyle bir şey oluştu. Şimdi az önce söyledim ya, ayrı ayrı silolar var. Hani sistem ekibi var, yazılım ekibi var. Biz bunları tek bir hedef altında birleştirdik. Artık bazı problemleri çözdük ama bu zaman içinde her problemi çözmedi. Ondan sonra senin az önce söylediğin noktaya geldi. Ya biz bu iki ayrı ekibi bir araya toplayalım. Artık sistemci, yazılımcı, testçi gibi kavramlar hani genel olarak çok atıl olsun. Bunların hepsini tek bir ekip haline getirelim ve bu tek ekip tüm süreçten sorumlu olsun. Yani artık şeye dönüşmeye başladı. Hani yazılımcı, sistemci, testçi 20 kişilik tek bir ekip, içinde işte proje yöneticisi de var, lead de var vesaire de var. Tek bir manager'a veya tek bir yöneticiye raporluyorlar ve bunların hepsi toplu olarak o projeden veya o üründen sorumlular. Hani artık bunu sistemci yapar, bunu testçi yapar gibi bir ayrım da kalmadı. Tabii hani spesifik olarak o işlere bakan ayrı ayrı elemanlar var ama o ekibin içindeki elemanlar sürecin tamamından artık sorumlular. O yüzden sürecin her tarafındaki şeyleri bilmeleri gerekiyor. Veya en azından şöyle olması gerekiyor. Bazen bilemese bile hani bir sonraki aşamada neler olduğunu en azından teorik olarak algılaması gerekiyor. Onda da şunu diyorum. Önceden hani 15 sene önce bir yazılımcının bir ürünün production'da nasıl çalıştığıyla ilgili herhangi bir kafa yormasına gerek yoktu. Artık aynı yazılımcı bir DevOps organizasyonu, hani o metodolojiyle yönetilen bir organizasyon içindeyse artık o yazılımın production'da nasıl koştuğunu, en azından onun o production'a nasıl gittiğini bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla artık o şeyler de ortadan kalkmaya başladı. Hani o silolar ortadan kalkınca o title'lar veya hani responsibility'ler, ben şundan sorumluyum, ben şundan sorumluyum tarzı çok katı şeyler ortadan kalkmaya başladı ve bu da tek ekibe doğru evrilmesine neden oldu. Hani ben senin dediğine katılıyorum ama bunun olmadığı yerler de var. Bu olmuyor diye illa DevOps işlemiyor veya burası kötü bir DevOps örneğidir diyemeyiz. Çünkü DevOps'un esas hedeflediği şey, baştan beri söylediğim üzere, tek bir hedefte bu bütün o cycle'ın içindeki bütün ekipleri toplayabilmek. Temeli bu aslında.
Ekiplerin bir araya gelememesi, sınırların hala olmasının sebebi genelde benim gördüğüm teknik gerekçeler yüzünden olmuyor. Şirketlerin kendi iç işleyişleri, kuralları, şirket içerisindeki küçük krallıklar, prenslikler, kontluklar arasındaki politik ilişkiler buna daha çok engel oluyor esasında bu birleşmeye. Burada ne dedik? Mesela ekip başından sonuna her şeyden sorumlu olacak. Bu esasında neye denk geliyor? Daha önce de bahsetmiştik. Veya ACS Days'de bahsetmiş olabilirim. Agile ekiplerde ihtiyaç olan mühendis tipi T şekilli mühendis tipi.
Evet.
T şekilli mühendis tipi nedir? İ şekilliye göre tek bir konuda, en az bir konuda uzman olan fakat diğer başka yan konularda da oldukça iyi derecede bilgisi olan mühendis demek. Burada ne oluyor? Bizim ekibimiz ne hale dönmüş oluyor? Bir yazılım ekibi tipik olarak nedir? 15 sene öncesinde yazılım tarafında son derece yetkindir ama operasyon tarafında hiç o kanala bulaşmadığı için kopuktur oradan esasında bir problem gelmek. Ama şu anda beklenen mühendis tipi daha çok, eğer birinci özellik olarak yazılımcıysa yazılım tarafından çok iyi anlayacak ama operasyon tarafından da müdahil olabilecek kadar, sorunları çözebilecek kadar, gerektiğinde kendisi deploy edebilecek kadar da anlıyor olacak. Birinci derecede olması gerekmiyor çünkü ekipte bir başkası olacak ki onun birinci özelliği esasında. Birinci uzmanlığı DevOps tarafı olacak, ikinci, üçüncü uzmanlığı belki yazılım tarafı olacak. Bu şekilde ekipler içerisinde denge kurulmaya çalışılıyor. Hı hı. Ki insanlar birbirlerine çok bağımlı olmadan özellikleri baştan sona götürebilsinler. Çünkü bir yazılımcı sahip olduğu, eğer kendisini yetiştirirse sahip olduğu DevOps bilgisiyle işi baştan sonuna esasında götürebilir. Götüremediği noktada o ekipte zaten beraber oturup çalışabileceği uzman birisi vardır. Olay bu. Yani yüklenme yapmayalım. Ayrı bir DevOps ekibi, ayrı bir yazılım ekibi yapıp insanların üstünde yük yaratmayalım. Herkes belli seviyede belli şeylerden anlayabiliyor olsun ama uzmanlıklar gerektirdiği zaman beraber çalışmak mümkün olsun.
Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle doğru diyorsun. Benim zaten az önce söylediğim şey de buna çok yakın aslında. Bunu söylemeye çalıştım. Hani evet. O ekipler bir araya geldiği zaman artık o ekibin içindeki yetenekleri bir üst seviyeye çıkartman gerekiyor. Artık senin de az önce söylediğin gibi yazılımcının da operasyon bilmesi gerekiyor. Operasyoncunun da artık yazılım bilmesi gerekiyor. Hatta ben geçen bununla ilgili bir hani şey vardı ya, bir bayağı bir ortalık karıştı. Bir gece hani bir proje üzerinde çalışıyordum artık. Şey isyan etmiştim. Onun üzerine de bayağı bir geyik dönmüştü ya Twitter üzerinde. İşte o, evet. O geyiğin de aslında hani o herkesin orada isyan etmesinin nedeni de aslında artık senin az önce söylediğin gibi T şeklinde bir mühendise artık endüstrinin ihtiyaç duyması. Artık 15 sene önceki gibi şey yetmiyor. Yani sadece yazılımdan anlayayım, korokor onun üzerine gideyim ya da sadece sistemden anlayayım, korokor onun üzerine gideyim yetmiyor. Çünkü az önce anlattığımız gibi artık bu ekipler birleşti ve bu ekipler tek hedef üzerine gidiyorlar ve bu tek hedefi de artık tek tek yapmıyorlar. Bir arada yapıyorlar. Ekip olarak yapıyorlar. O yüzden bu sürecin tamamını bilmen gerekiyor. Yani o tek kodun yazılma aşamasından, kodun production'da koş tuttuktan sonra onun izlenmesine kadar olan sürecin tamamını belki uzman seviyesinde bilmene gerek yok ama en azından ne olduğunu kendi uzmanlığının üzerine bilmen gerekiyor. Bu da belirli bir zaman sonra insanlar da kafayı yemelerine neden olabiliyor. Bu da işin ayrı bir
öyle
tarafı. Şimdi abi burada hemen bir hazır tanım üzerinden başladık. Tanım üzerinden devam ediyoruz. Ben sana bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi DevOps diyorduk biz. Hani 10 senedir de 12 senedir de DevOps diyoruz. Ama son 2 senedir falan, belki 2 bile değil 1 senedir falan internet üzerinde şunu görmeye başladım. Daha doğrusu hepimiz görmeye başladık. DevSecOps. Artık kimse DevOps demiyor. DevSecOps. Yani Developer Security Operations. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Nedir DevSecOps veya DevOps'tan ne farkı var?
DevSecOps, evet, son birkaç senedir onu da görmeye başlıyoruz ve esasında bu da, ben gene dönüp dolaşıp Lean'e, Agile'a bağlayacağım. Agile bize ne der? Kaliteyi, Lean bize ne der? Kaliteyi ürünün içerisine gömerek ilerlememizi bekler. Güvenlik, kalite sütunlarının içerisinde en önemlilerinden birisi. Ve kalite bize şunu söyler. Eğer bir noktadan bir noktaya ürünü geçirirken daha düşük kaliteyle geçiriyorsan o senin için sıkıntıdır. Çünkü onu tekrar kazandırmak için geri dönmen gerekirse bu senin için masraftır. Güvenlik asla ihmal edemeyeceğimiz bacaklardan bir tanesi ve DevSecOps yazılım geliştirme safhasında güvenliği ilk baştan üretim sürecinin en başından itibaren dahil edip bütün süreç boyunca production'a kadar security ile ilgili artık iş alanımız neyse o alanın gerektirdiği şekilde security ile ilgili her şeyi üretim hattımıza entegre ederek o şekilde çalışmamız gerektiğini bize söylüyor.
Yani şunu söylüyor aslında. Önceden biz security'yi bir sonraki aşama olarak gördük değil mi? Hani bir şey düşün, 15 sene öncesini düşün.
Security veya ayrı grupların olurdu. Security grubu olur.
Hayır abi, hala var ayrı security grupları var ama neydi? Hani security dediğin şey, kodu yazardın, proda falan gitmeden önce hadi security ekibine verirdin, bir de şuna bakın derdin. Hani öyle bir süreçti. Çok kaba anlattım ama. Mesela 3 aşağı 5 yukarı öyle bir süreçti. Şimdi artık DevSecOps dedikleri aslında şu. Hani senin söylediğine bir ekleme yapıp ondan sonra ekleme yapayım da ondan sonra devam et. Şimdi nasıl ki biz hani operasyonla developerları en başta birleştirdik, tek bir hedef çerçevesinde bunları bir nevi tek ekip haline getirdik. O zaman şeyi unuttuk biz, security ekibini. Ama security de, yani güvenlik de bir uygulamanın en başından itibaren düşünülmesi gereken bir olgu olduğunu biz yavaş yavaş anlamaya başladık. İşte bu yavaş yavaş anladığımız şeyde de buna bir terminoloji olarak DevSecOps dendi. Yani şunu demek istedi. Bu sürecin en başına security'yi de dahil et. Security ayrı bir süreç değil. Sonradan eklemeye çalışma. İşte nedeni de az önce senin söylediğin gibi Lean ve Agile'daki o metodolojiden geliyor. Hani West'ten uzak durma, yani atıldan uzak durmaya çalışıyoruz. Atıldan nasıl uzak durabiliriz? Bir işi sonradan düzeltmeye çalışmadan. Başlangıçta onu düzgün yaparsan onu daha sonradan düzeltmeye çalışarak ekstra para ve zaman harcamazsın. Dolayısıyla security'de böyle bir ekstra zaman ve para harcayabileceğin çok önemli bir konu olduğu için dediler ki gel bunu baştan itibaren bu sürece dahil et.
Öyle. Şimdi birkaç örnek verelim istersen. Hani,
kesinlikle.
Neyi düşününce DevSecOps olmuş oluyor, neyi düşünmeyince olmuyor. Mesela en temel örneklerden birisi nedir? Cloud Native tarafında, Cloud tarafında bir şeyler yaparken hani providerlar bize ne verir? Access Key ve Token verirler değil mi? Bunlarla erişelim diye.
Evet.
Ama biz bunlarla mı production'a gitmemiz gerekir? Hayır. Bizim role-based access control kullanmamız gerekir normalde.
Hı hı.
Peki bizim kodu yazarken kodun içerisine atıyorum access key'leri yazıp geçmemize ve Git'e örneğin bu şekilde check-in etmemize, bunun bu şekilde production'a kadar gitmemize nasıl engel olacağız? Bu çok ciddi bir güvenlik problemi.
Hı hı.
Bunu normalde CI/CD pipeline'lar üzerinde biz bunu tespit edebiliyoruz ve daha ileriye gitmeden böyle bir problemi engelleyebiliyoruz. Bu çok ciddi bir sıkıntı yaratabilecek bir şey. Aynı zamanda role-based access control kullanmak bütün cloud provider'ların bir numaralı önerdiği şey esasında ilk başta. Başka neler var mesela? İnternetten artifact'leri direkt download edip kullanmak. İnternetten container'ı direkt olarak download edip kullanmak. Hiçbir kontrolünü bir şeyini yapmadan. Biz bunların checksum'ları olsun, GPG signature'ları olsun bunları kontrol edebiliriz veya kendi içerimizde tekrar bunları üretebiliriz. Kirletilmediğinden emin olduğumuz bir ortamda. Bunların hepsi, bu pratiklerin hepsi DevSecOps'un bir parçası.
Evet, baştan
esasında
düşünmemiz gerekiyor işte. Zaten evet, mevzu o. Baştan hani bunları düşünelim. Daha sonradan o artık ürünü bitirdiğimiz zaman, ürün artık production'a çıkmaya hazır olduktan sonra düşünmeyelim. Çünkü bir şey eksik yaptıysak o aşamada tekrardan geri dönüp düzeltmemiz gerekecek. Bu da masraflı olacak. Bunun yerine biz security, yani güvenliği de sürecin en başından itibaren dahil edersek bu sefer bir daha sonradan geriye dönüp düzeltmemize gerek kalmaz. Artı sadece düzeltmeye de geç, artık güvenlik bir firmanın direkt reputasyonunu, hatta firmanın geleceğini etkileyebilen bir şey. Hani firmada bir data dışarıya çıktığı zaman bunun hem GDPR'la alakalı, hani Avrupa'da hem Türkiye'de mesela KVK mıydı onun şey, onunla alakalı çok yüksek paralar ödeyebiliyorlar. Çok yüksek cezalar ödeyebiliyorlar. Hani bu herhangi bir müşteri datasını yanlışlıkla public'le paylaşırsan veya bir hata yaparsan, tabii, bir security breach olursa çok büyük artık bir mali yük de getiriyor. Hatta firmaların batmasına falan neden olabiliyor. Dolayısıyla security artık çağımızda çok çok önemli hale geldi. Çok çok önemli hale geldiği için de işte bu DevOps'u artık DevSecOps dediler ve dediler ki artık sen bu sürecin en başından bu security'yi, bu sürece dahil et ki sonradan başın yanmasın ve sonradan bunu düzeltmekle uğraşmayasın. Özetle buydu yani, evet, DevSecOps dediğimiz mevzu. Şimdi Berk, şöyle bir şeyle devam etmek istiyorum. Bir başka önemli soru işaretiyle veya karıştırılan konuyla, bu konu hakkındaki görüşlerini merak ediyorum. Şimdi hep diyoruz ya, DevOps bir kültürdür, DevOps araçlar değildir, DevOps hani bir title değildir, DevOps bilmem ne değildir diyoruz. Hep bu işi gidip kültürüne veya metodolojisine aktarıyoruz ve nedenini de bu podcast'in başında anlattık, ama sonuçta siz şeyde, endüstride DevOps mühendisi diye bir kavram var. DevOps araçları var. Hani bununla ilgili de koskocaman bir şey mevcut. Hani bir ekosistem mevcut. E peki ha, biz DevOps metodolojidir, araç değildir, title değildir diyoruz, ama title'ı da var, araçları da var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Kısacası şunu sormak istiyorum. DevOps mühendisi nedir abi? Ne iş yapar DevOps mühendisi, veya böyle bir title'a gerek var mı?
Title'a gerek var yokunu konuşmak esasında çok bir şey değiştirmiyor. Çünkü böyle bir title var.
Evet.
Yani bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Benim nazarımda DevOps mühendisi dediğimiz şey birinci uzmanlığı, T şekilli mühendis olarak birinci uzmanlığı DevOps'un ana konularında olan insan demek. Yazılım tarafından ziyade. Yani burada ne oluyor? İşte Amazon üstündeki servislerin uzmanı olabilir, Azure üstündeki servislerin uzmanı olabilir, Terraform gibi, Ansible Puppet gibi tool'lar hakkında derin bilgisi olabilir. En az bir programlama dilinde yüksek yetkinliği olabilir. Zira öyle bir yetkinlik olmadan, mesela iyi bir Python kullanıcısı olmadan Ansible üstünde çok da bir şey yapamayız esasında. Yani yaparız da bir noktadan sonra tıkanırız.
En azından scripting bilmesi gerekir o adamın. Evet. Öyle söyleyeyim. Yani programın dili belki biraz şey kaçıyor, ama katılıyorum sana. Ben onu zaten geçen bir yerde söyledim. Nerede olduğunu hatırlamıyorum, ama artık yani bir sistemcinin veya bir DevOps'un artık bir, en azından bir Python bilmesi gerekiyor. Ki oradaki hani şeyi yazabilsin. Arka taraftaki o otomasyonu yazabilsin diye. Sana o konuda katılmıyorum, ama daha biraz hafifletirsek mesela scripting diyebiliriz programlama dilinden daha ziyade.
Diyebiliriz. PowerShell diyebiliriz.
PowerShell diyebiliriz. 5 diyebiliriz.
5 diye biz PowerShell diyoruz ki PowerShell şu anda Linux üstünde de gayet güzel çalışıyor. Ben de kullanıyorum. Gayet de memnunum esasında.
Bugün de Microsoft övmeden geçmedik değil mi abi?
Evet ya.
Bugün de övmeden geçmedik. Hani araya bir şey sıkıştıracak bir şey bulamazsak en azından bir PowerShell'i araya sıkıştırdık ya. Hamdolsun bugün de Microsoft övdük. Bu arada bu mevzuyu bilmeyenler arkadaşlar biz hani Berk'le sürekli Twitter üzerinden atıştığımız zaman hani bir şey oluyor. Sonuç ben hani beni tanımayanlar için şöyle söyleyeyim. Ben bildiğiniz bir Microsoft fanboyum. Hani orada çalışmamından daha ziyade hani şey olarak da firmanın da bir fanboyuyum. Şimdi orada bir şey oluyor. Tam bir şey söylüyorum. İşte Microsoft övdü, övmedi falan. Orada geçen Berk şey dedi. Berk'le bir şey konuşuyorduk da sonra dedi bugün de artık Microsoft övmeden geçmedik diye. Oradan bir geyik kaldı. Şimdi PowerShell deyince o geyik geldi aklıma. Bugün de Microsoft övmeden geçmedik. Neyse konuyu çok fazla dağıtmayalım abi. Ne diyorsun işte şey o tool'lar var, araçlar var. Onları bilmesi gerekiyor. Şekilli mühendis diyelim. Oradan devam et istersen.
Evet, bu tool'ları bildikten sonra mesela biz geçen hafta Cloud Native'deki çözümlerden, parçalardan bahsediyorduk. Neler bunun içine giriyor, girmiyor. Mesela bunların hakkında da bilgi sahibi olması gerekiyor. Örneğin ölçeklendirilebilir bir sistemin otomasyon kodunu yazacak birisinin bu sistemleri de tanıyor olması son derece normal bir beklenti. Öyle değil mi?
Kesinlikle ekstrem değil. Ekstrem değil. Kesinlikle o şeyi de bilmesi gerekiyor. Bak lafını unutma. Orada şöyle bir ekleme yapmak istiyorum hemen. Şimdi neden biz tool'lardan veya bir engineer'dan veya bir mühendisten, DevOps mühendisinden bahsediyoruz? Niye böyle bir ihtiyaç doğdu? Ben biraz o kısma girmek istiyorum. Orayı kısaca bir açıklayayım. Ondan sonra diğer kısma devam edelim. Şimdi DevOps ne aslında? Hani az önce baştan beri söylüyoruz. O tek bir hedef etrafında birleştiriyor ve bir tanım yaparken şunu demiştik. Yani kodun yazılma aşamasından production ortamına en hızlı ve hatasız şekilde gitmesinin sağlanması. Bunun olabilmesi için de arkadaşlar şu gerekiyor. Tek bir tane şart var. Otomasyon. 2 artı 2 eşittir 4 gibi bir şey bu. Yani bu süreci otomatize etmediğiniz zaman bunu soldan alıp sağa hızlı şekilde geçiremiyorsunuz. Yani bu ne demek? Sen bir tane developer kodu yazdı, bunu gitti Git repository'sine check-in etti. O check-in ettikten sonra o kodu oradan derleyerek, o derlediğin artifact'i alıp test ortamına göndereceksin. O test ortamında onu testini yaptıktan sonra staging ortamına gönderip diğer testlerini de yaptıktan sonra birçok süreci içerisinde iş okeylendiği zaman gideceksin o staging ortamından da alıp production ortamına geçireceksin ve oradan sonra da onu izlemeye başlayacaksın. Şimdi süreç böyle. Bu süreci sen manuel şekilde yaptığın zaman birçok hata çıkabilir. Doğru mu? Onun dışında bu çok uzar süreç, hızı kaybedersin. Hem hatalı olur hem hızlı olur. Dolayısıyla senin bu süreci otomatize etmen gerekiyor. İşte otomatize edebilmen için de zaman içerisinde, şu son 15 sene içerisinde birçok araç çıktı. Ne araçları çıktı? İşte bu testi ayrı yapan araçlar çıktı. Bu kodu orada tutan ayrı araçlar çıktı. Ne bileyim bunların monitoringini sağlayan ayrı araçlar çıktı. Bunların paketlenmesini kolaylaştıran ayrı araçlar çıktı. İşte container devrimi dediğimiz şey, cloud native dediğimiz şey bunların üzerinde yükseldi. İşte bu Docker dediğimiz şey niye bu kadar popüler hale geldi? Çünkü artık özel bir paketleme sistemine kavuştuk ve dolayısıyla her yerde aynı paketi çalıştırabilme imkanımız oluştu. Dolayısıyla burada koskocaman bir ekosistem oluştu. İşte bu ekosistemin arkasında da bir sürü araç çalışıyor. İşte CI/CD pipeline diyoruz ya, CI/CD pipeline'ı oluşturan örneğin Jenkins'tir, Azure DevOps'tur, hani GitLab'tır, bir sürü araçlar var. Ya da Docker var, container'lar var, işte production'da Kubernetes'ler var filan. İşte bunları yöneten adamlara biz DevOps Engineer demeye başladık. Çünkü artık bu sürecin içerisinde o kadar fazla araç veya şey ortaya çıktı ki sen o koskocaman o soldan sağa sürecin tamamını yönetmesen bile, hani artık orada pek bir işlem yapmasan bile onları otomatize eden araçları yönetmen gerekti. Bu araçların üzerinde de uzmanlaşan insanlar çıktı. İşte bu insanlara biz DevOps Engineer, DevOps Mühendis dedik. Yoksa ayrı bir title, ayrı bir şey değil. Araç ortaya çıktı, o araçlarda bazı insanlar uzmanlaştı, o insanlara da ayrı bir title verdik. Bunun direkt hani DevOps metodolojisiyle çok bir alakası yok aslında. Haksız mıyım?
Doğru, haklısın. Katılıyorum. Peki şöyle bir soru muhtemelen sana yüzlerce kere, binlerce kere gelmiştir. Neyi kullanayım? Neyle başlayayım? mesela. Yani bu kadar çok seçenek varken ben hangi birinden başlayacağım bu DevOps işine? Ben burada kendi cevabımı vereyim hemen.
Evet, tabii.
O kadar çok seçenek var ki önümüzde bütün problemleri çözebilecek bir gümüş kurşun yok. Dolayısıyla bana bu soru geldiği zaman ben her zaman değişir cinsinden gayet yuvarlak, böyle ılık bir cevap veriyorum. Belki dinleyene tatmin edici gelmiyordur ama DevOps için elimizdeki araç gereçlerin hiçbirisi her durumda her problemi çözecek diye bir şey yok. Öncelikle yaklaşmamız gereken şey bizim problemimiz nedir? Nereye ulaşmaya çalışıyoruz? Buna uygun olan araç gereçler hangisidir? O şekilde ilerlemek gerekiyor.
Bir de sürecin tamamında zaten tek bir araç yok ki. Evet. Hani bir de hangi sürecin hangi aşamasını soruyor mesela. O da önemli.
Ya mesela CI/CD tarafında Jenkins mi kullanayım, GitLab mı kullanayım, GitHub mı olsun, Azure Pipelines mi olsun, işte CodeBuild mi olsun. Yani bunların hepsinin birbirine göre artıları, eksileri var. Avantajları, dezavantajları var. Bununla git, her türlü yolun Roma'ya çıkar diyemiyoruz.
Ya diyemezsin, zaten öyle bir araç yok. Şimdi öncelikle ilk olarak mesela senin soruna şöyle öyle cevap vereyim şimdi. O soldan sağa dediğim, yani kodun yazılma aşamasından production'a gitme aşamasına kadar olan süreçte ayrı ayrı işler var. İşte o kodun tutulması mesela. Kodun birleştirilmesi, kodun derlenmiş halinin üretilmesi, derlenmesi, ondan sonra onun alınarak test edilmesi, daha sonra o testin, yani staging dediğimiz ortamlara aktarılarak production'da nasıl çalıştığının gözlenmesi, en sonunda da gidip onun production'a aktarılması. Bu arada bir sürü farklı farklı işler var. Şimdi bunun tamamını kapsayan bir araç zaten yok. Zaten öyle bir araç olması da pek mantıklı değil. Her biri için farklı farklı araçlar var. Sadece belki şunun üzerine yorum yapabilirim. Bu hani koskocaman bu hani soldan sağa olan sürecin süreç yönetimini sağlayan araçlar var. İşte pipeline araçları var. İşte Jenkins bunlardan bir tanesi. GitLab bir diğeri. GitHub bir nevi bunu sağlıyor. Çünkü actions'la beraber bu tarz işlemler yapabiliyor. İşte bizim Azure DevOps var. DevOps'un altında pipeline var. Bunlar bu işleri yapabiliyor. Çok açık ve net şekilde söylemek gerekirse de endüstride en çok kullanılan Jenkins. Hani bunu şey yapmaya gerek yok. Bu hani illa bir şey, yani illa bir araç diyorlarsa ben Jenkins'in öğrenilmesini tavsiye edebilirim. Atla deve bir şey de değil. Aşırı zor da değil. Hani yönetim kısmı hariç ama o pipeline build etme vesaire, bunu kolay şekilde kavrayabilirler. Onun dışında hani çalıştığım yerin Microsoft'un Azure DevOps'unu tavsiye ederim. Eğer o ekosistemin içerisindeyseniz oldukça basittir ve her platforma deploy edebilirsiniz. Onun dışında da şuna göz atmalarını mutlaka tavsiye ederim. GitHub'ın Actions özelliği çıktı. Hani bu tarz şeyleri artık o GitHub üzerinde direkt yapabiliyorsunuz ve oldukça fazla da üzerinde duruyor. Hani Microsoft firma olarak gitti bu Azure DevOps ekibiyle GitHub'ın Actions GitHub ekibini birleştirdi. Artık ikisi tek bir roadmap'te gidiyor falan. Oraya da fazla şey gelecek. Bunu da tavsiye edebilirim. Bu tarafta hani derdiniz o komple süreci yönetmekse, ama onun altında onlarca farklı şey var. Oradan sadece tek bir şey söyleyebilirim. Containerization öğrenin. Bu artık şart. Hani bunu olmadan devam edemezsiniz. Çünkü artık o container'lar olmadan o sürecin içerisinde ilerleyemiyorsunuz. Çünkü sonu nereye gidiyor? Cloud'a gidiyor. Hani kendi on-premise'inizde bile olsa, ona da artık bir cloud diyoruz ya. Kendi hani on-premise cloud diyoruz ona. Artık her şey o tarafa doğru gidiyor. Private cloud diyoruz. Aklıma gelmedi. On-premise cloud dedim o yüzden. Doğru, private cloud diyoruz.
On-premise.
Yani, private cloud da olsa orası bir cloud. Artık oraya da neyle gidiyoruz? Bunu geçen programda biraz bahsetmiştik ilk programda. Konteynerlerle gidiyoruz. O yüzden o konteyner kısmına da biraz kafa yormalarını tavsiye ederim. Hani illa bir cevap istiyorlarsa, ama bunun tam anlamıyla bir cevabı yok bence.
Cevabın arasında çok önemli bir kelime kullandım. Basit dedin. Hı hı. Bu esasında bizim prensiplerimiz içerisinde de olan bir şey. Yazılım mühendisliğinde de hep ne denir? Basit olan çözümler esasında bizim için mühendislik açısından daha etkili olan çözümlerdir. Karmaşıklık her zaman bize yük getirir. Burada basit olana odaklanmak da bir yaklaşım olabilir. Eğer ben işimi şu anda basitçe belli bir araçla, gereçle çözebiliyorsam, daha karmaşına geçmek için şu anda gerek yok. Mesela Jenkins dedin. Jenkins'te işin ucu, ipin ucu çok kısa sürede çığırından çıkabiliyor. Nasıl çıkabiliyor? Şimdi ben bir tane Jenkins kurdum. Master'ım var. Çok güzel. İşte pipeline'ımı yaptım. Tamam. Peki bu Jenkins kendisi patlarsa ne yapacağım? Jenkins'in kendisinin de kendisini kurabiliyor olması gerekiyor. Örneğin esasında buradaki şey odur. Jenkins'in kendi kendisini bir staging alanına bütün altyapısıyla beraber deploy edebiliyor olması gerekiyor. Oturacağım ben bunun da kodunu yazacağım. Ondan sonra Jenkins'te bunları build etmeye başladım. İnsanlar kullanmaya başladı. Master artık yük altında eziliyor. Ne oluyor? Benim slave'lere ihtiyacım olacak. Ne olacak? Ben slave'leri provisionlu etmeye başlayacağım. Belki ilk etapta bunu virtual machine'ler üstünde yapacağım. Ama bakacağım sonra virtual machine'ler biliyorsun sahip olması, yönetmesi dert. Bu slave'ler container olsun diyeceğim. Ne olacak? Slave'ler container olsun deyince bunları yönetecek bir şey lazım. Ne olacak? Bu sefer resmin içine Kubernetes cluster'ı girecek. Jenkins Kubernetes'le gayet güzel çalışabiliyor, yönetebiliyorsa. Yani iş eğer basiti halletmekten ötesine çok önce geçmeye çalışırsak, zamandan önce geçmeye çalışırsak bizi ağırlığı altında ezebilir. Dolayısıyla mevcut bir çözümde elimizde GitLab varsa veya Azure Pipelines'le veya AWS'te eğer baştan sona ben ürünü deploy edip şey yapabiliyorsam ve ciddi bir sıkıntım yoksa, bana şöyle zaman kaybettiriyor, böyle kaynak kaybettiriyor gibi bir sıkıntı yoksa, bir sonraki seviyeye hemen geçmenin esasında çok bir aciliyeti yok. Abi, burada hep şeye bakıyoruz. Sürecin tamamına bakıyoruz.
Abi çok güzel bir şeyden bahsettin. Çok güzel bir şeyden bahsettin. Onu şöyle özetleyeyim ben hani genel olarak. Sadece bu konu için demiyorum ama bunun konuşmasını birçok müşterilerimizle yapıyoruz veya gittiğimiz yerlerde yapıyoruz. Ya bu bir yolculuk. Hani sadece DevOps değil, IT genel olarak bir yolculuk ama DevOps özellikle bir yolculuk. Birinci günden her şeyin çözülebildiği bir şey değil, yolculuk değil ama. Hani çok uzun sürüyor. Şimdi o yüzden de işin içine şunlar giriyor. Sürekli geliştirme giriyor. Yani sen bir DevOps metodolojisini alıp onu uygulamaya çalıştığın zaman birinci günden her şeyi uygulayamıyorsun. Bunu da insanlar bilsin, hani bu tarafta biraz kafa yormak istiyorlarsa veya bu tarafla ilgili pratikleri kendi organizasyonlarında uygulamak istiyorlarsa birinci günden hiçbir şey olmayacak. Bunu sürekli iteratif şekilde gideceksin. Yani sürekli üzerine ekleyeceksin. Az önce sen çok güzel aktardın. İşte basit öncelikle mesela Jenkins'le başlıyorsun. Yani basit başlıyorsun. Bir master'la başlıyorsun. Pipeline'ını kuruyorsun. Oradan deploy etmeye başlıyorsun. Daha sonra bu sana yetmeyecek. Hani bu tamamen bütün sorunlarını çözmüyor. İşte üzerine ikinci bir şey kuruyorsun, işte slave'leri ekliyorsun vesaire, ondan sonra onu şeye çeviriyorsun, hani container'a çeviriyorsun, sen az önce çok güzel anlattın ama bunların hepsi yavaş yavaş işte sorunlarını daha iyi çözebilmek için, adresleyebilmek için yaptığın şeyler. Bunların hepsini birinci günden yapmaya çalışma. Ben tek söylemek istediğim şey o. Hani bunların hepsini birinci günden zaten yapamazsın. Bu DevOps metodolojilerini uygulamak istediğin zaman bunun bir süreç olduğunu, en azından birer ikişer sene bunların üzerine kafa yorup uygulama yapman gerektiğini bil. Yani birinci günden hiçbir şey olmaz. Bunu da ben kendi adıma son sözü olarak ekleyeyim. Çünkü süremizin sonuna geliyoruz. Berk, senin de eklemek istediğim şeyler var mı kapatmadan önce?
Süremizin sonuna giriyoruz. Zaman ne kadar hızlı geçti. Esasında vardı. Ne yalan söyleyeyim. Eklemek istediğim şuydu. Hani biz DevOps dedik. Sanki öyle bir imaj oldu ki yazılım tarafı, yazılım mühendisleri sanki bu dünyanın içine itilmişler. Orada takılsınlar deniyormuş gibi bir şey oldu. Ben bunu birkaç cümleyle önüne geçmek istiyorum. DevOps özellikle Cloud Native tarafında ürün geliştiren yazılım mühendislerin hayatını çok ciddi şekilde kalitesini arttıran bir şey. Neden? Şimdi eskiden yazılım geliştirirken neydi? Belli bir monolitik servislerimiz var, bir şey var. Ben yazılımı geliştirirken bunu nasıl yapıyorum? İşte lokal development server'ımda veya laptop'umda ben bunu çalıştırıyorum, test ediyorum falan. Okey, application server bir tane lokal database olabilir veya mühendisler için yaratılmış bir development database olabilir. Yani bu kadardı esasında. Hani belki birkaç tane yan parça daha var. Fakat Cloud Native ortamında ne dedik? Bir sürü servisimiz var ve bunların hepsi spesifik bir işi en düzgün şekilde yapmak için tasarlanmış ve Cloud Native'de bunların bir araya gelmiş hali esasında diyorduk ya. Hı. Şimdi çözüm ne oldu? Benim bir application server, bir Spring, bir JBoss falan, bir iki veri tabanından başlamış olan çözümüm şu anda ne oldu? İşin içinde belki Redis girdi, Kafka girdi, ufak tefek API'ler geldi, büyüdü, sharded database'ler var. Peki ben yazılım mühendisi olarak ben bunu nasıl test edeceğim? Çünkü yani benim laptopumda çalışıyor, benim development ortamımda çalışıyor. diye bir mazeret yok. Benim bunun çalıştığını baştan sona test edip görebiliyor olmam gerekiyor. Ben bu kadar şeyi nasıl kuracağım? Laptopumda ben bunu nasıl ayağa kaldıracağım bu kadar çözümü? Mümkün değil. Ben buna zamanımı çok fazla ayırırsam özellikleri nasıl geliştireceğim? Burada DevOps ortamının otomasyonu baştan sona ele alması, hem sadece ürünü production'a çıkmak için değil, yazılımın geliştirme sürecinde ihtiyaç olan bütün bileşenleri de tekrar tekrar kurulabilir, ilgili yazılımcının isteğine, emrine amade olarak ona özel deploy edilip daha sonra otomatikman yok edilebilir şekilde yaratıp kullanmaya izin verdiği için yazılım mühendisinin de yaptığı işin kalitesini çok çok yukarılara çekmesine olanak veren bir yaklaşım esasında.
Yani sizin hayatınızı da kolaylaştırdı. Sadece şeycilerin değil, sistemcilerin değil. Genel olarak yazılımcıların da hayatını kolaylaştırdı diyelim. Evet.
Kesinlikle.
Çok güzel bir noktaya da değindin. Çok teşekkür ediyorum bunu da atlamadığın için. Çünkü hani bir bu arada arkadaşlar haberiniz olsun, bir script üzerinden gitmiyoruz. Bu tamamen free format konuştuğumuz bir şey. Başlangıçta belki de konuları belirliyoruz. Hani genel konsept işte. Geçen hafta dedik Cloud Native konuşalım. Bu hafta dedik DevOps konuşalım. Haftaya, iki hafta sonra için başka bir konumuz var. Onları belirleyip ondan sonra tamamen bağlanıyoruz. Skype üzerinde konuşmaya başlıyoruz. Yani bir ön hazırlığımız öyle yok. Bir scriptimiz yok. O yüzden böyle daldan dala atlayabiliyoruz. Bazen farklı yerlere gidebiliyoruz. Haberiniz olsun. Bir şey daha eklemek istiyorum kapatmadan önce. İleriki programlarda sadece ikimiz de olmayacağız. Ara ara programlarımıza konuk da almayı düşünüyoruz. Diğer sektör içerisindeki arkadaşlarımızla onların uzman olduğu veya onların çalıştığı alanlarla ilgili bir konudan bahsedeceğimiz zaman o insanları da programımıza alacağız diyelim ve böylelikle de bu ikinci haftayı da kapatalım. Berk, çok teşekkür ediyorum abi. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğim şey?
Ben teşekkür ediyorum. Özgür, yok. Yine çok keyifli bir sohbet oldu.
Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum abi. Arkadaşlar, iki hafta sonra tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
Hoşça kalın.